Merhabalar, Dip Çizgi'ye hoş geldiniz. Bu hafta Euroleague podcast'imizde karşınızdayız. Ben Efecan, Togan ve Orçun'la beraber bu hafta Euroleague kaydımızı gireceğiz. Geçtiğimiz haftanın tek bizim adımıza mücadelesi Panathinaikos Fenerbahçe maçında değineceğiz. Ondan sonra bu hafta temsilcilerimiz ne yapacak? İki takımımız da deplasmanda. Ki bugün az önce açıklanan bir haber de var Anadolu Efes tarafından Covid-19 ile ilgili. Bunun üstüne konuşacağız.
Kim olduğu açıklanmamış ama
Sertaç
olduğu tahmin ediliyor.
Sertaç olduğu şimdilik tahmin ediliyor. Biz çünkü de haber veriyormuş gibi şey yapmıyorum.
Ergin Hoca sakat demedi. Biraz rahatsız dedi sanki. Ona benzer bir açıklama yapmıştı.
Ve geçtiğimiz hafta Kızıldız maçı çok eğlenceliydi. Bir oraya değiniriz. Bir de El Clasico vardı. Barcelona Real Madrid'i mağlup etti. Ama önce Oaka'ya gidiyoruz. Ya Oaka'da Fenerbahçe 82-68 maçı kaybetti. Kokoşkov atıldı. Hakemlerden çok şikayetçiydik. Ama bir gerçek var. Panathinaikos kadrosu belki de 21. yüzyılın en kötü Panathinaikos kadrosu. Ya ondan öncesinin daha gerilerinde kötüler var mıdır? Ben o kadar büyük değilim. Çok inceleyemem yani. Kafamdan canlandıramıyorum ama bu 21. yüzyılda en kötü kadro. Net.
Ben de öyle düşünüyorum. Öyle. Modern yani.
Ki
bu modern
takımın yıldızı, birinci oyuncusu, maç başına 33 dakika oynayan Papa Petro'dan da yoksundu bu takım.
Evet.
Ve Nedovic'in önderliğindeki Panathinaikos maçı 82-68 kazandı. Nasıl değerlendirirsiniz? Ya Oaka'dan geçtiğimiz hafta konuşurken birimiz çıkar birimiz çıkamayız. Hani böyle bir ortadaydı, karar verememiştik ama bunun nedeni neydi mesela? Oaka'da aslında Fenerbahçe kadrosu daha güçlü.
Açıkçası ben size 2 hafta önce şey demiştim. Dando De Colo'nun liderliğini birazcık iyi bulmuyorum. Soru işaretlerim var diye. Siz de olabilir ama hani daha tam şey değiliz demiştiniz.
Öyle test hatırladım. Etmedik.
Bence test etmeye başladık artık. Biraz da açıkçası hissederek bunu söyledim. Sadece De Colo'nun bu kadar kötü oynayacağını hissederek değil. De Colo liderliğini henüz Fenerbahçe şey yapabilmiş değil, kurgulayabilmiş değil. Bu De Colo ile ilgili bir şey. Ya tamam, şeye katılıyorum. Evet, maçta hakem yanlışları var. Bu doğru. Ama yani bunu da izninizle söyleyeceğim. Biraz daha objektif bakılırsa Fenerbahçe hakem yanlışlarından o kadar abartıldığı kadar böyle negatif bir etki yaşamadı maçta. Yani öyle bir şey anlatılıyor
şey var
ki
yani, bir sahada verilen
tamam
faul bize niye verilmedi denildiği var.
Doğru zaten.
Biraz sert oynadı bana Panathinaikos, onu kabul ediyorum.
Bunu yani. OAKA'da böyle zaten bu işler. Bunu biliyoruz yani.
Ama gate 13 falan yok, taraftar yok. Hayır, yok. Garip yok. Geliyor insanlara yani.
Söylemek istediğim şey şu. Fenerbahçe taraftarı ve maçı izleyenler o an, yani Fenerbahçe taraftarı olmayanlar, hakem konusunda haklılar. Ben de Fenerbahçe'nin aleyhine bazı düdüklerin çalındığını düşünüyorum. Ve burada PAO tercihi yapıldı hakemlerce. Ama öyle genel bir doğrama hali filan, yani biraz isyanı oraya getirince nasıl Ergin Hoca'ya insanlar kızıyor, yenilgiyi oraya bağlıyor diye. Fenerbahçe'nin yenilgisinin nedeni hakemler değil. Onun bir altını çizelim. Bu maçtan önce sen de konuşuyorduk
biraz
zaten.
Kokoşkov'un atılma sebebi de aynı zamanda. Bence maça doğrudan etki etmiş bir düşünce.
Kokoşkov'un atılmasını böyle bir süzgeç içinden çekip tek başına incelersen doğru karar bu arada.
Call the fucking foul.
Yani biraz fazla duyuldu.
Yani şimdi yoksa tepkilerinde haklı hoca da, yani o tepki oluşturan sebepler de haklı. Ama o olay şeydir yani. Niye atıldılık bir durum yok. Ben şeye geleceğim. Şimdi biz zaten arkadaşlar programdan önce konuşuyorduk. Panathinaikos bu kadar kötü kadroyla nasıl maçı kontrol etti Panathinaikos. Yani sadece skoru değil, maçı kontrol etti. Hani 87 yine Fenerbahçe ve yine 70'i göremedi.
Bence çok geç koptu yani.
Evet, ve yine 70'i göremedi. Panathinaikos'un yetenek eksikliği nedeniyle geç koptu. Onu söyleyebilirim. Benim gördüğüm şey şu. İnsanlar Nemanja Nedović üzerinden konuşuyor. Şimdi bir kere Nedović'in her sene böyle 5 tane maçı var.
Sakatlanana kadar.
Sakatlanana kadar. Şimdi bu hafta oynadı. Muhtemelen 2 hafta yatar.
Tabii,
bir tane daha oynar. 3 hafta daha yatar. Bu böyle biliniyor. Ama biz Nedović'i Kokoşkov atıldıktan sonra da Nedović'in savunma planı değişmedi. Yani switch üzerinden uzunun Nedović'te kalması ve Nedović'in bayağı cezalandırması uzuna karşı skor buldu çok rahat bir şekilde. Ve 12'de 7 üçlüğü var Nedović'in.
Bir de skor potansiyeli olan bir oyuncu yani.
Şimdi Nedović'e izin verirseniz, zaten Nedović istikrarlı oynasaydı, yani o potansiyelini, yeteneğini istikrarlı bir oyuna dönüştürse, biraz böyle sakatlansa ve oyuna biraz daha IQ katsaydı muhtemelen Final Four takımlarında tabii oynuyordu yani. Nedović kaliteli oyuncu.
Nedović'in top kaybetmeden maç bitirdiğini hatırlatalım yani. Top kaybetmeden.
Bu Fenerbahçe'nin sorunu. İkincisi, yani kusura bakmasınlar, Kiefer Skies diye bir oyuncuları var. Abi ben maçı izlerken şey dedim, yani daha önceki PAO maçlarında da dedim. Bu oyuncu BSL orta takım
Sykes Skorelia. Geçen sezon Milan'da tamamladı sezonu. Böyle yani, hani apar topar getirdikleri, Çin'den da, getirdikleri bir oyuncu.
Evet, orada da eleştirdik. Ne alaka diye. Yani madem Delaney'i gönderiyorsun, şey yapıyorsun, Delaney diyorum. Yani Mike James gidiyor, Mike bu James niye geliyor diye. Dolayısıyla bu...
Mike James'in Çin versiyonu.
Ha, yani tam olarak öyle. Şeye gelelim. Yani Panathinaikos'un ne kadar yetersiz olduğunu göstermek istiyorum size. Ben değil. Yani hiçbir şey yapamıyor mesela. Uzun diye sahaya giriyor. Gerçekten hiçbir şey yapamıyor. O kadar kalitesiz bir kadrosu var ki Panathinaikos'un. Ve Papapetru yokken, yani sadece takımın oyun lideri değil, mental lideri aynı zamanda. Soyunma odasında da liderlik yaptığını düşünüyorum ben. Şimdi Pan'da takım yenildi. İkincisi...
Korkunç gerçekten.
Yani ya. Evet. Hani Zach Augustlar, Aaron White'lar biraz böyle şey, potansiyele yatırım yapalım. Daha önce olmamış, bizde olabilir diyen oyunculara... Zach August gerçi olmamış demiyorum. Oldu da şey, ama yani bir üst seviyeye çıkamadı. Bak, Aaron White düşüşte. Skyson durumunu biliyoruz zaten. Yani San Ross'un düşüşte olduğunu biliyoruz.
Hep, yani bu zamana kadar hep en azından bir taşıyıcı, hı-hı, Yunan... kombosu olurdu.
Abi Kaselakis var ya. Kaselakis mesela Yunan liginden aldılar. Evet. Sürü çöp gibi oyuncu ya.
Yani Papapetru ve Papayannis yani.
Hocam öyle bir takım tabanı. Ki işler yolunda giderken mola almamanız lazım.
Tabii tabii.
Yani asla hiç dokunmamanız lazım takımın.
Şimdi mesela San Rose'un şeyde yaptığı bir faal var. Hızlı hücuma çıkıyorlar. Milliye perde yapacağım diye faal yapıyor. O kadar kötü takım ki Panathinaikos. Bunun adını koyalım. Yani bu arada iyi bir sezon geçiriyorlar. Bir lafım yok potansiyellerine göre de. Yani Fenerbahçe'nin kazanabileceği bir maçtı. Şeye geleyim.
Hocam son çeyreği 13'te 4 ile oynadı Fenerbahçe.
Evet.
Şimdi, 13'te 4.
Şimdi Kokoşkov atıldıktan sonra plan değişmedi dedim ya. Mesela bir ara şey denedi hoca. Erdem Hoca. Bartel. Pivot. 4 kısa. 1 dakika falan denedi bunu. 1,5 dakika. Bu patladı. Sonra hem Hamilton hem Veseli girdi. Yanlış hatırlamıyorsam. İkisi birden girdi. Yani tamamen 180 derece farklı bir şey deneyeyim dedi. Şimdi normalde Hamilton ve Veseli yan yana olmaz. Ama bu maçta olabilirdi. Çünkü Pau zaten sokamıyor şut. Kısalarını alevlendirdiğiniz için şut sokan bir takım. Yoksa öyle çok aman aman müthiş tehlikeli silahları olan bir takım değil ki. Burada hocam, hoca ne yapacağını karar veremedi. Onu söyleyebilirim.
Ya Panathinaikos çok basit bir şey yaptı. Backdoor'lara dikkat etti. Heh, yemedi.
Oraya gelecektim.
Hiç Fenerbahçe'yi köşeye sokmadı bir kere yani. Hı. Bütün Fenerbahçe kısalarını tepeye doğru hapsettiler bir şekilde.
Hapsetti, evet.
Ve Fenerbahçe'nin zaten şeyi görürseniz yani nereden şut attığına zon, hı, olarak bakarsanız, hı, tepe üçlüğünden 10 tane denemiş Fenerbahçe.
Evet.
Ya evet. Bir Euroleague maçında çok kolay denk gelmez böyle zon zon böldüğünüzde 10 şut yani.
Yok, olmaz. Forvet kullanamadı, dipi, hı, kullanamadı. Ve daha önemli bir şey var. De Colo mesela kötü maç geçirdi. Lorenzo iyi maç geçirdi gibi görüyor. Evet, böyle kritik anlarda skor buldu da Lorenzo'nun da şimdi maç içinde çok düştü Lorenzo. Tekrardan toparladı kendini. Bir istikrarlı bir oyun sergileyemedi. De Colo'ya geleyim. De Colo hiç ritmini bulamadı. Hiç yani. Zaten çok top kullanmadı.
Geçen seneki maçları gibiydi.
Bir sorun daha var yalnız De Colo'da. De Colo tamam, fiziksel olarak hazır olmadığı belli. Yani hazır değil De Colo. Ya da birçok oyuncu gibi pandemi sonrası idman sorunu olduğu için hazırlanamamış lige. Abi bir oyuncu strong side'dan yardım getirmez. Weak side'dan yardım, zayıf taraftan yardım gelirse, güçlü taraftan yardım gelirse dünyanın en kalas oyuncusu bile pası çıkarır. Ve kaç tane şut yediler öyle De Colo'nun tuttuğu adamdan. Ve bir şey daha, şeye dikkat ettim. Aynısını Bayern de yaptı. De Colo'nun tarafından hücum etmeyi ve penetre etmeyi artık takımlar birinci hücum planı haline getirmiş durumda. Yani De Colo'nun sahada durduğu tarafa doğru penetre ediyor bütün rakipler.
Ve niye hocam? Çünkü çok imkan veren bir yer.
İmkan yani. Veriyor ve en azından eskiden pozisyon falan kapatabiliyordu De Colo. Yani doğru yerde duruyordu. Şimdi onu da yapmıyor. Onun hiç umurunda değil.
Abi
hiç
umurunda değil. Bir penetreyle geçiliyor ya.
Ayrıca şeye gelelim. Bartel sakat deniyor. Kabul ediyorum. Bartel bence savunmada fena işler çıkarmıyor da. Bartel biraz daha iyi oynaması gerekiyor. Hücumda böyle 3 sayı 5 sayı atacaksa işi var Fenerbahçe'nin. Evet. Çünkü zaten takımın bir guard eksiği var. Yani
hocam, bu Bartel arada, bunu hiç vaat etmiyor ki.
Bu arada guard eksiği Panathinaikos'un da var. Onların da oyun kurucusu yok. Nedovic'le Sykes oynuyor. Onlar oyun kurucu, evet, değil. Combo guard onlar. Aynı şey Fenerbahçe'de de sorun. Bartel'de bir soru işaretini koyuyorum. Yani Fenerbahçe'nin 4 numara sorunu devam ediyor. Ki Ulanovas'ın mesela o çok iyi oynadığı maçlardan sonra biz demiştik ki Ulanovas böyle oynamayabilir. Aynı şey Gerald Eddy için geçerli. İşte görüyoruz yani.
Lorenzo Brown için de geçerli.
Lorenzo Brown için de geçerli bu. Yani takımın bir oyun kurma sorunu var. Yani pasör guard ihtiyacı var takımın. Yaratıcı pasör guard. Bu yok. İkincisi ve ceza şutunu sokabilecek.
Ama bunu sezon başından beri söylediğim için tamam, bir daha katkı yapmayayım.
İkincisi 4 numarada da sorunu var takımın. Evet. Devam ediyor yani.
Gerald Eden'in falan da kullanımı tam yani oturmuş değil. Yani şu an biz rollerin iyi dağıtıldığını söylemiştik ama şimdi maç maç bakınca aradaki düşüşler ve çıkışlar çok farklı. Yani hani iki maçta kazandı, iki maçta Fenerbahçe'nin enerji seviyesiyle kazandı. Yani hasıl koydu. O şekilde kazandı. Şimdi bakıyorsun ya yani bu takımın sahaya zaten abi her maç aynı enerji seviyesini koyması gerekiyor. Yoksa zaten çok yetenekli ve...
Ya bu sen bitir sözünü.
Yani çok böyle karşı takımı boğarak, basarak kazanabilecek, orada hani fark yaratak kazanabilecek bir takım değil. Yani burada ciddi şekilde mücadele ederek kazanabilecek bir takım bu. O yüzden yani bir seviye, iki seviye düşmek bile enerjide ciddi fark yaratıyor.
Enerjinin
yani
düşme sebebi CSKA'ya uzatmada maç vermekti bence.
Ha, o da olabilir.
Sonrasında ha, o moral motivasyon aslında o hasılı biraz kaybettirince birazcık şeye döndü olay. Oyuncular da bireysel olarak daha fazla şeyler yapılacak alanlar bulmaya başladı Fenerbahçe'de. Ya biraz serbestlik arttığını düşünüyorum ben. Bayern mağlubiyeti, CSKA'dan sonra o enerji düşmesi biraz serbestliği.
Ama abi ne olursa olsun yani Bayern'in 20'den verdiler maçı yani.
Evet. Yani
kabul edilebilir de bir şey
değil. Yani. Aynı zamanda Efes mağlubiyeti sonrasında. Hı. Şey pardon.
Galibiyeti sonrası.
Panathinaikos
mağlubiyeti. Şimdi Ahmet işte skor buldu. Bunu gördük. Piken rol üstünden. Panathinaikos bu arada piken yani savunamıyorlar. Savunamıyorlar ama Fenerbahçe'de savunamıyor piken rol. Onu da söyleyeyim yani. Tepede adam değişmeye çalıştılar maç boyu her iki takımda. Daha az kötü yapan maçı kazandı. Yani vallahi bu alanda daha az başarısız olan maçı kazandı. Başarılı yoktu. Hiçbir şekilde tepe savunması iki takımın da ben çok beğenmedim.
Ben Bentley'i kenarda bırakın. 2 metrenin 2.10 civarındaki bütün oyuncular 3 basket attı en az.
Ya sadece tepedin ki abi. Abi. Fener'in şimdi
Papayannis, Erin White.
Forvetlerde de şimdi savunma defektleri çıktı.
Sadece de Champier'in yani pasörlüğünü biraz beğendim. 3-4 asiste çıktı. Alçak posttan birkaç pas buldu ama asıl vazifeler işte Gerald Eden'in şutu, Deşan'ın post-up oyunu filan bunları çok göremedik Fenerbahçe.
Yani bir kere Fenerbahçe abi sete sete kaldığı her maçta sıkıntı yaşayacak. Bu çok bariz yani. Ve hani,
ben de düşünüyorum.
Kesinlikle.
Yani Gerald Eden de abi her maç öyle cepten 6'da 6 çıkartmayacak yani. Hani öyle bir şey yok. Ya da dekolo çıkıp 32'yi 33'ü görmeyecek her maç. O yüzden bir kere Fenerbahçe'nin bence zaten anahtar yani keyword'ü, anahtar kelimesi tamamıyla yani tempo. Hani tamamını tempoyu force etmek, momentumu almak üzerine yani başka bir şey oynamamalı. Şey konusunda biz hep konuşuyorduk.
Bu arada şeyi düzelttim. Hamilton girmedi. Evet ben hatırladım. Tam girecekti vazgeçti hoca. Aynı anda sokacaktı vazgeçti. Yani şeye kenara getirdi sonra geri çekti. Hatırlıyorum.
Yani o yüzden çok ben şeye takılmıyorum. Yani oyun planı, yani Kokoşkov da sonuçta ligi daha yeni tanıyor. Yani takımları o da yeni test ediyor ama abi yani board'a yazacağın ilk şey Fenerbahçe'de.
Koşuyoruz.
Evet yani bu.
Koşuyoruz
tempo abi. Yani. Yoksa çok zor Fenerbahçe'nin işi.
Ayrıca bir şey daha. Mesela Melih'in bir pozisyonu var. Yani şimdi burada eleştireceğim. Kaç senedir Euroleague oynuyorsun? Milli takımda bir sürü maça çıkmışsın. Melih'in bir rolü var Fenerbahçe'de işte şutör. Top onda patladı. Ve rakip takım yani Melih'i biraz tanıyan kişi şunu bilir. Melih orada penetre yapmayacak, şuta kalkacak. Fake'ini yemediler ve bloğu yedi şeyde. Tepede, çizgide, yayda. Yani bu kadar da öngörülebilir oynamaması gerekiyor Fenerbahçe'nin. Yıllardır Euroleague'de oynayan bir oyuncusu.
Melih'in kaçıncı sezonu Euroleague'de?
Yani bayağıdır oynuyor yani.
Ne 5'i ya?
Daha fazla belki.
Kaç 5?
Yani. Hayır milli takımla bir sürü turnuva oynamışsın. Final Four'lar görmüşsün. Abi yani hani en azından orada müthiş bir penetreci değilsin de.
Yo içeri girebildiğini de biliyoruz.
Girebil yani. Hani en azından onu dene. Tamam Ömer Onan ol demiyoruz belki ama bunu en azından bu tip anlarda rakibin çok tek yönlü.
Melih sol turnike bırakabiliyor mu?
Güzel soru abi bilmiyorum.
Bas şey at ya. Orta mesafe at. Bas orta mesafe
aha,
at.
Evet, evet bence de.
Yani. Anları yapıyor aslında yani. Stop James shot eski tarzda.
Benim biraz bas at dediğim ne o işte. Biraz kendi tabirimle şu an.
Ben açıkçası Fenerbahçe'nin savunmasında ciddi sorunlar gördüm ya. Ve takım şu net. Bunu tekrar altını çizelim. De Colo ile Lorenzo Brown aynı anda iyi oynamadığı günde 70'i zor bulur.
Ve çok bulamıyor. Kısa değinelim sonra hemen Makavi maçına da geçeceğim. Kızılyıldız CSKA maçı vardı yine aynı
ha, haftada. Burada bitirelim mi Fenerbahçe'yi? Tamam.
Yok Fenerbahçe Makavi maçına geçeceğiz şimdi. Sadece şeyden dolayı soruyorum. Kızılyıldız uzatmaları da çok keyifli bir maçtı ya. Uz izleyince yani Kızılyıldız Magıyla hocam.
Ben de Kızılyıldız.
Neyse ki
kupamla içiyorum
kahveni. Fenerbahçe yani Kızılyıldız'ı açmıştı ilk. Evet. Maç Kızılyıldız maçıydı. Sezonu Kızılyıldız'la açmıştık. Hakikaten kötü bir Kızılyıldız vardı.
Orada da yani, Valencia'dan gelen Lloyd 23.8 sayı ortalamasıyla ligin sayı lideri şu an.
Lloyd açtı barajı.
Hı. Bu arada şeyi eleştireceğim. Benim burada söyleyeceğim tek şey şu. Maçı Hackett getirdi.
Evet.
Üst üste kaç tane şut soktu hepimiz
evet.
gördük.
Evet.
Maçın son toplarını Mike James kullanıyor. Ne i̇şte ben çıldıracağım.
Olacak iş değil. Ben geçen hafta söyledim ya. Olacak iş
değil. O topu nasıl Hackett'a vermezsin? Abi al atamıyorsan da senin aldığın maçı kaybedeceğiz işte.
Abi Mike James buradaki Fenerbahçe maçında da veriyordu maçı. Yani
Clyburn abi.
Clyburn git dedi yani. Hani topu ver dedi yani. Ve bu Mike James abi bunu artık ego savaşı mı haline mi getiriyor? Ben kullanacağıma getiriyor.
Ayrıca Lloyd delik deşik etti tepeden evet. CSK'yı. Delik deşik etti. Vura vura yendiler yani.
Yani eğer
tepeden vurdu, gösterip içeri girdi. Çok çok fazla iyi oynadı.
CSK bu takımla abi hani patlarsa ben İtilis'e yazarım.
CSK Kızılyıldız deplasmandan çıkamadı. Daha ne olacak? Ki yani bu kadar yüksek skorlu bir maçta Kızılyıldız'ın direnmesi. Çok çok hoştu, izlemesi de çok keyifli.
Çok güzel maç. Çok güzel.
Bir de yakın skor vardı. Barcelona'da Real Madrid geçti. Rahat geçti diyebiliriz. 79-72. Maçın fark oranı daha yüksekti.
Tabii tabii. Maç uzaktan, öyle bir maç değil.
Uzaktan Lörmür birkaç tane soktu da hani fark eridi.
Ben sorayım, Campazzo satışta mı?
Değil.
Moral'in bozuk. NBA olmadığı
bence
için.
Bence takım oynamıyor ya.
Bence NBA'yi gitmek istiyor bu arada.
Bence istiyor Campazzo ya. Şey değil, istiyor. Aklı burada değil Campazzo'nun.
Real Madrid dönecektir lig ya.
Bence yani döner ama...
Çok kötü durumda Madrid.
Campazzo üzerine soruyorsan abi, bence sözleşme detayları falan da yani hani o bir yolunu...
Hala Lul daha fazla kazanıyorsa sorun ediyordur tabii ki.
Çıkış istiyor yani Campazzo.
Lul lobisi, Navarro gibi. Barcelona'nın Navarro
lobisi. Yani kazanıyor bilmiyorum ama yani... buradaki yani sözleşmesinin detaylarını da bilmiyoruz. Campazzo muhtemelen bir çıkış maddesi falan var. Muhtemelen bitmesini bekliyor sözleşmenin. Sözleşme bitince de topuk yapacak gibi geliyor bana.
CC Baraya geliyor mu yeni?
NBA. Bir de şey de olabilir yani.
Boy olarak evet.
Campazzo eğer böyle çok ciddi bir 5-6 falan gibi bir hani çıkış maddesi koydularsa 5-6 milyon euro gibi falan.
Veremez ki onu NBA takımı.
Ya vermez yani. Veremez.
Zaten sınırı var. Veremezler yani.
O yüzden orada bir karışıklık var.
Onun dışında
var.
İşte Valencia Kızılyıldız'ı deplasmanda mağlup etti. Şey Zargis'i. Zargis'in de herhalde o şey bitti. İçeride kazanma serisi bitmiş oldu.
Var, Valencia çok iyi durumda.
Valencia şu an Valencia'nın 7 sayı ortalaması 58.6.
Ya şaşırtıcı.
Öyle bir şey. Yani 60 sayının altında yediler 5 maçta.
Ya aslında ligin yani sezon başında konuşuyorduk. Sürprize en açık kadrosu.
4
maçta bir tane de ertelendi.
Ama Valencia'nın geçen sezonlarına ya da ekol olarak baktığın zaman bu kadar iyi savunma yapıyor olmaları şaşırtıcı. Normalde
son maçta yine yüksek yediler yani.
O yüzden şey senin hesap biraz normalde, değişiyor. 4 maç olunca şey değişiyor ya.
Abi normalde
60 değil yani yedikleri sayı, onu düzelteyim.
Üst oynayacağın takımdır Valencia yani. Hani bütün maçları 80-90 bandında gelir gider. Bu maç hani Atan'ın kazandığı bir takımdır Valencia. Onlar da zaten o şekilde oynayan, hani hücum etmeyi düşünen bir takım.
Ya 5 maçı 20-0'ı da mı eklediler diyorsunuz?
Yok sonra? Yani şey gibi 60 yemiyorlar, onu söylüyorum ortalama. Ben yani. Asıl şeyi merak ediyorum sizin fikrinizi. Şivet yine 30-40 attı, yine kaybetti. yine kaybetti.
Orçun'a sorayım şimdi.
Ya bana ne soracaksın abi? Başkana bu takımda hala Kurtiniyac niye koç diye sor.
Cesur adam.
Yalnız burada biz herhalde bayağı kim ki Kurtiniyac'ı çok eleştirmişizdir. Ama adamların hakkı yendi ya. Yani yendi ilk iki maç. Maça çıkabilmek için, 20-0 yenilmemek için çoluk çocuğu sahaya sürdüler. Yenildiler.
Kurtiniyac dedi inşallah maçı 5 kişi tamamlarız dedi yani. Hani bir maçın arasında.
Şimdi o iki galibiyet Kimki'nin playoff'una mal olsa ne diyeceğiz?
Abi, i̇ki mağlubiyet ya. Özür dilerim. Gerçekten inanılmaz bir sezon oluyor yani.
Niye bende hiç üzülme gibi bir şey olmadı bilmiyorum da.
Üzülme de abi, hakkını savunmuş.
Hakkını savunacaksak yani, abi bence çok ciddi adaletsizlik.
Organizasyon sadece Kimki'ye korkunç. Üzülmedi mi? Korkunç ya. Yani şu şekilde oynanıyor olması gerçekten tuhaf yani.
Yani neler oluyor? Bir tarafta 15 bin seyirciyle oynuyoruz. Bir tarafta kimse yok. Bir tarafta localar dolu. Ben anlamadım.
Çok acayip.
Localar kaç yüzde? O yüzde muhabbeti de şaştı değil mi? Hı. Neyse zaten bir kere açtım mı o iş şaşar. Yani ya açıktır ya kapalıdır salon. Onu, o nettir yani. Hele Avrupa'da bu işler böyle olur.
Bunlar geçtiğimiz haftanın özetiydi. Hı. Ortalama. Bu hafta da temsilcimiz Maccabi deplasmanına gidecek. Zor bir maç. Maccabi ama 2 galibiyet 3 mağlubiyetle başladı sezonu. Maccabi de o kadar iyi durumda değil. Bayern Münih Olympiakos'a işte yanlış hatırlamıyorsam CSKA'yı kaybettiler bir de. 3 maç kaybetmiş durumda. Aslında baktığın zaman Fenerbahçe'nin Euroleague performansıyla Maccabi'nin Euroleague performansı çok benzer şu anda. İki tane kazanabileceği maçı kazandı. Efes galibiyeti birazcık Fenerbahçe'nin daha sükseli ama ortalama aynı Euroleague performansını gösteriyorlar. Maccabi kısalarına karşı Fenerbahçe kaosu. Ne diyorsunuz?
Ben gideyim mi?
Gir buyur.
Şimdi bir kere Maccabi en az iki gömlek daha yetenekli takım Fenerbahçe'den.
Bunu... En az iki.
Evet en az iki. Yani hem yani, guardlar konusunda da öyle abi.
Bir buçuk belki. Bir buçuk iki diye hadi tamam abi, yani kadro, daha yetenekli takım. Doğru.
Kadro bütünlüğüne bakın abi, sayın isterseniz.
Zizic de var. Zizic de gelince tabii yani, işler değişti.
Kadroyu istiyorsanız alt alta yazalım yani. Benchler bir kere girince zaten fark ediyor. Bir de Tyler Dorsey, işte Angelo Colorado.
Ne demek Lorenzo Brown? Wilbeck'inden iyi oyuncu mu?
Elia Bryant gibi yanda parçaları var yani.
Wilbeck'in daha iyi oyuncu canım şimdi yani onu tartışmayalım. Wilbeck'in daha iyi oyuncu.
Wilbeck'in abi. Sizin üstünüze gelmek istiyorum.
Gel de yani.
Fenerbahçe taraftarları bizi linçlesin diye mi? Yok canım ya bunu ver. Wilbeck'in daha iyi oyuncu Lorenzo Brown'da.
Bu arada hoşuma fikirle katılıyorum canım. Yani ben sadece hani dağlar kadar fark yok.
Dağlar kadar fark yok ama daha iyi takım ya.
İki gömlek dedim yani. Yani yetenek olarak dedim bak. Ki bence bu ligin en underrated koçlarından birine sahipler yani. Sforopoulos. Benim çok sevdiğim bir koç. Ama şimdi burada bence sıkıntı şurada olacak. Kim daha iyi maça hazırlanırsa yani eğer Maccabi'nin bu delici kısalarına ve forvetten oynayacağı işte side pick and roll'lere falan Fenerbahçe bir çözüm bulabilirse sürpriz bir yani galibiyet çıkartabilir gibi geliyor. Çünkü Maccabi de çok formda değil dediğin gibi. Ama şimdi bilmiyorum yani kağıt üstünde yazınca abi Wilbeck'in Bryant
bana da Maccabi'ye daha yakın geliyor maç.
Yani orada basacaklarmış gibi geliyor. Evet yani galibiyete daha yakın taraf Maccabi'ymiş gibi geliyor.
Ya şey değil bu, sürpriz değil. Zaten bence Euroleague'in favorisi de veya işte zaten dünya kamuoyunun favorisi de Maccabi olur.
Zaten Maccabi'yi daha yukarı yazmıştık şeydi. Gerçi bizim güç sıralamız patladı da yani.
Yok, daha patlamadı.
Patladı. Daha var. Daha erken. Ama ligin özel durumuyla da ilgili biraz. Ya. Bütün takımlar formsuz.
Falan. Abi yani Jardis böyle gitmeyecek herhalde yani. Ya da Bayern. Şey bayağı değil mi? Bayern ve Jardis şu an bizi rüyadan uyandırmayın modundalar yani öyle. Yani.
Kimse dokunmasın.
Dokunmasın yani. Aman bize şeklindeler. Neyse geleceğim nokta ya bu maçın İki tane bence anahtarı var. Bunlar zaten Fenerbahçe'nin genel olarak bu sezonki iki anahtarı. Abi bir reboundlarda bence Maccabi'ye kesinlikle ezilmemesi gerekiyor. Orada Otello Hunter'ı işte Zizic'i çemberden uzak tutup orada bir hani en azından denge kurmak gerekiyor. İki de yani Maccabi'nin kısalarına geçit vermemek gerekiyor. Ama bu da hani Lorenzo Brown ve De Colo'yla nasıl olacak çok merak ediyorum.
Ben bu yoruma katılıyorum. Hatta bence yani sadece %51 falan değil. Maccabi 60-40 gibi bence bu maçta. Fenerbahçe'nin şansı var ama formsuz dedik de Maccabi formunu toparlayarak geliyor bu maça. Fenerbahçe evet, Fenerbahçe formunu kaybederek geliyor. Bunu da unutmayalım.
Benim merakla beklediğim bir maç. İki takımın da bence en ciddi sınavı 5 haftadır oynayacağı 6. haftadaki bu maç. Yani ligde ne durumda olduklarını çok iyi test edeceğiz bu maç sonunda. Hı hı. Çünkü yani benzer serüvendeler. Moralli moralsiz tartışılır ama bir şekilde aynı tip takımlarla oynadılar ve sonunda gerçekten bir dişe diş bir mücadele izleyeceğiz.
İzleyeceğiz. Bir de ben şunu söyleyeceğim. Kokoşkov'u ilk haftalarda yani hakikaten benim beklediğimden ve yani burada sanırım siz de aynı fikirdesiniz. Yani hepimiz lige daha hazır ve daha yukarıdan girdiğini söylüyorduk. Ama son birkaç maçtır o da yani coaching olarak yalpalıyor yani gerekli hamleleri.
O da senin dediğin yere çıkıyoruz yani. Hamleleri belki daha yapamıyor. Bakıyordur lige. Belki daha tanıyordur. Takımları
olabilir ama yani mesela ilk iki maçta direkt koç farkını koymuştu ortaya. Yani son işte Bayern maçından beri o da düşüşte yani tam olarak o da takıma tam böyle hakim değilmiş gibi bir durumda. Umarım bu maçta gene hani cebinden hani maç esnasında da bir şeyler çıkarmaya başlıyor.
Kağıtlar çıkarıyor zaten. Kağıtlarla şey yapıyor ya.
Yani coaching anlamında da iki tane iyi koçun karşılaşmasını izleyeceğiz.
Aynen. Bence de öyle. Bakalım
ne bayağı olacak. Bayağı zor maç. Yani.
Zor maç. Fenerbahçe ama için. İzlemesi de çok keyifli. Spor, evet. Basketbol severler için.
Maç ne zaman? Perşembe mi?
Dekolo'nun belki yeniden, ya Dekolo'nun ispat edecek bir şeyi yok da bu sezon özelinde söylüyorum. Rüştü'nün yeniden ispat etme maçı o falan olursa Fenerbahçe kazanabilir yani. Dekolo'nun çıkıp ama şey bulması lazım. Yani bayağı skor bulması lazım Dekolo'nun. Bu mecbur işte, yani. Bu takım Dekolo'nun skoru olmadan maç kazanamaz.
Bir de şöyle bir dezavantajı var. Tamam, mesela Dekolo, Brown, bunlar hücumda gününde oldukları zaman etkili isimler. Yani kendi ritimlerini buldukları zaman skor potansiyelini, hacmini arttıran isimler ama şimdi Maccabi'nin bu anlamda bir avantajı daha var. Fenerbahçe'nin kısaları hücum tarafında evet gününde olduklarında çalışıyorlar ama savunmada yoklar. Maccabi'nin kısaları öyle değil abi. Maccabi'nin kısaları en azından karşısında kalabilen kısalar kısanın. Yani Wilbeck'in falan o kadar kötü savunmacı değil yani. Ya da Eliab Bryant.
Dorsey de oynuyor değil mi?
Dorsey
de sağlıklı yani.
Tabii Bench'ten zaten 26 oldu ya. Yani
işte öyle de bir handikap var
yani. Yani Fenerbahçe'nin Bench'ten 26 çıkarabilecek oyuncusu. Yani.
Ahmet 15 çıkardı işte.
Ama bu maça özeldi yani. Ahmet'in 15'i bence kendi bile inanamadı. Çünkü Panathinaikos... Dedim ya abi, Panathinaikos çok kötü savunma yapıyordu aslında. İyi savunma yapmadı Panathinaikos. Onu anlatmayı. Fener çok kötü hücum etti. Hiçbir... Ama... Şimdi Fenerbahçe'nin bu arada yarı sahayla ilgili bir şey daha söyleyeyim Fenerbahçe'yi. Panathinaikos gibi böyle sizi böyle aman aman müthiş ısırmayan, işte pozisyon savunan oyunculara karşı bile bu takım yarı sahada ne yapacağını bilemedi. Şimdi Maccabi sizi zaman zaman, Maccabi de tempolu oynar ama zaman zaman yarı sahayı yıktığında, yani ben Zizic ve Otel Hunter üzerinden oynayacağım, biraz daha tempoyu geri çekelim derse eğer sıfırı
yapabilir.
Yapabilir. O zaman bayağı zor Fenerbahçe'nin işi. Yani aslında şey aklıma geldi ya. Böyle Euroleague'de bayağı takım takım gezen, Malaga'da falan 15 asistleri çıkan Omar Cook vardı ya. Hmm. Omar Cook bile
2000'li yılların ortasında.
Evet, yani şu an Fenerbahçe'de oynar. Hatta ben bir anket yaptım, onu da size sorayım. Kenan niye var abi takımda ve Leo'yu konuşmadık. Leo bir şey yok şu an.
Leo nesini konuşacağız abi? Geçen program tamam. Dedik ya. Westerman dedik ya.
Yani. Leo'dan faydalanmıyor Fenerbahçe şu an. Leo Westerman'dan. Kenan Sipahi'den faydalanmıyor. Kenan'ı muhtemelen potansiyel diye aldılar. Ve dediler ki işte İspanya'da...
Potansiyel mi?
Yani işte. Yani hani 20 yaşında değil sonuçta. Biliyorum ben de. Genç Semih gibi. Ama hani daha genç diye. Ben dedim ki Barış Ermiş olsaydı. Ben bir şey diyeyim mi? Bakın yani Barış tabii, Ermiş tabii, bir tabii, oyuncu mu değil. Ama Barış Ermiş'in şu Fenerbahçe'de 10 dakikası
tabii,
var.
Tabii tabii. Net katılırım.
10 dakikası var Barış'ın.
Olabilir bence de. Niye olmasın yani? Ama... En azından Euroleague'de kullanabileceğim bir silah.
Yani 10 dakika oynar.
Ya Barış bir de... Yani şimdi adını koyalım. Ne Nando'dan ne Lorenzo'dan daha kötü savunmacı yani.
Evet.
Artı bir de
savunmada top, öyle.
Artı bir de topa yön veren, yani dağıtmayı da seven bir guard olabilir. Yani 10 dakika konusunda emin değilim ama en azından takımın böyle bir organizasyona
ihtiyaç duyduğunu... Bir daha 10 dakika oynayacağı yere dönmez Barış Ermiş bence.
Onu bilmiyoruz. Zaten hiç adı geçmedi. Benim aklıma geldi. Yerlilerden yok. Başka guard kalmadığı için şu an Türkiye'de.
Doğru bir önerme bence. Önerme olarak yerine
önerme. Önerme bence de doğru.
Yani Kenan Sipahi'ye gelene kadar bence de Barış tercih edilirmiş.
O zaman biraz diğer tarafa gidelim. Diğer temsilcimiz de Olympiakos deplasmanı olacak. Bu hafta maçı ertelendiği için Efes'in izleyemedik bu hafta.
Asfer maçı.
İyi ki ertelendi bu arada Efes için.
Evet. Bu hafta da Olympiakos Efes maçı var ve bugün bir açıklama geldi. Covid-19 zaten program başında konuştuk. Bir oyuncusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını söyledi Anadolu Efes tarafı. Ya bizim tahminimiz zaten siz program başında söylediniz. Rahatsız dedi Ergün Hoca'nın Sertaç. Ama yani o bu şu fark etmez. Anadolu Efes'te böyle bir risk var. Bundan sonra da yine pozitif haberler duyabiliriz ki böyle şeyler geldiği zaman üst üste gelebiliyor. Milan örneği gibi. Milan'da da daha. Milan 26'sında galiba açıklama yaptı. Onlarda da pozitif olan testler var.
Hı hı.
Yani ligin akıbeti de nereye gidiyor henüz bilmiyoruz. Ama Olympiakos deplasmanındayız. Efes Olympiakos deplasmanından çıkabilir mi? Bir haftada dinlenmiş durumda. Lig oynata bile. Ne düşünüyorsunuz hocam?
Çıkabilir. Önce
bu arada Larkin'in İstanbul'a geldiğini de söylüyorum. Evet, unutmadan.
Dün geldi. Dün.
Larkin'in Olympiakos maçında oynama ihtimali var. Durumuna bakılacak. Bu arada Sponis tüm zamanlar saha içi isabetinde Navarro'yu geçti. 1341 ile Euroleague'in en çok saha içi isabeti bulan
artık bırakabilir.
Oldu. Artık bırakabilir. Bence onları kovalıyor zaten. Artık.
Tabii tabii.
Onları kovalıyor net. Şeye gelelim. Tamam Olympiakos yani işte hani aşağı yukarı bizim beklediğimize yakın oynuyor ama Olympiakos'un hücum gücü belli. Belli öyle çok müthiş bir hücum eli yok Olympiakos'ta.
Önde de Sulukas var.
Şimdi Ergin Hoca Beşiktaş maçını dar rotasyonla oynadı.
7-8 kişilik bir maç çıkardı. Ve dedi ki işte Doğuş sakat, Simon sakat, o sakat, bu sakat. Bütün takım sakat dedi. Niye sakat onu anlamadım. Yani herhalde yatmışlar şeyde. Takım yatmış. Anden idmana başlayınca herhalde kas sakatlıkları oluştu. Tahminim bu yönde.
Evet. Efes hiç hazır girmedi sezon.
Hiç hazır değil. Yani buna rağmen bence maç ortada 50-50 ya. Yani Fenerbahçe kadar şey değilim ben. Çünkü bunu da şeye güveniyorum.
Larkin'e bakar.
Bunu da şeye güveniyorum. Olympiakos'un yetenek setine bakarak bunu söylüyorum. Tamam maç kazandılar son topta filan şeydi. Hatta Spanlis sahadayken o atmadı şutu. Harrison attı filan ama.
Ben Efes'e hiç güvenmiyorum.
Ben zaten Efes'e güvendiğim için değil. Olympiakos'a da güvenmediğim için. Maç bayağı ortada bence 50-50.
Daha bir az de, kötü olanın
evet,
bir kazanacağı
de,
bir maç.
Bir de Efes, Pau deplasmanlarını hep kötü oynar. Ki bu gerçi bütün Türk takımları için öyle. Ama Olympiakos deplasmanları biraz daha iyi geçer Efes'in. Kısmen daha fazla şansı olduğu maçlar oluyor genelde.
Yo yani tarihi Olympiakos galibiyeti var işte.
Tabii.
50'lere götürdü
deplasman. 110-59 galiba maç. Evet.
Yani onu mesela Oli deplasmanı
yaptı. Siz ne diyorsunuz?
Ben emin değilim ya.
Ben de emin değilim. Yani ben Togan kadar...
Olympiakos çok...
Ha ben ne dedim abi? 50-50 dedim ya.
Ha 50-50
dedim. Yani bir şey demiyor. Efes alacak demedim ki. 50-50 dedim yani.
Biraz bana subjektif geldi hocamın yorumları. Şaka yapıyorum şaka.
Ya biraz bir dakika bunu söyle. Istedim. Bunu
burada
söyleyelim.
Ben Efes tobisini...
Efes tobisini. Abi bak burada neyin flaması var?
Oli.
Ben Olympiakos'uyum aynı zamanda. Yani neyin hani... Benim için bu arada Efes kaybedebilir, kazanabilir. Ben bunu bu kadar dedim. Bir şey demedim ya yani.
Biz takılıyoruz sana Togi ya.
Hocam sadece eğleniyoruz sadece.
Benim için ya Efes de şu an ritimden uzak ve tam olarak böyle moda girebilmiş değil. Geçen sezonki havanın esamesi okumuyor ya yani Efes'te.
Yunanistan deplasmanlarında çemberler biraz daha dar ya.
Kimden korkuyorsunuz?
Sulukas. Gerçekten. Sulukas'ın bir Efes galibiyeti varmış gibi hissediyorum sezon başından.
Ben de evet yani Sulukas sanki böyle
24 Efes'i, sayı falan böyle.
Efes'i böyle yakalamışken tam böyle randımanlı diyeceğim.
Ben o tip maçlarda Papa Nikolaou'nun daha iyi oynadığını hatırlıyorum. Papa Nikolaou evet. Bir de Türk takımlarına karşı ekstra şey oynuyor.
Ya mutlaka. Papa Nikolaou beğendiğimden falan söylemiyorum bunu. Yani.
Papa Nikolaou ve Mekkis için maçı olabilir.
Ha Mekkis işte Efes maçlarını bu arada.
Ya işte onu diyorum ben de.
Beşiktaş'ta falan da çok iyi oynamıştır yani.
Ama onun dışında ben yani Printezis çok iyi oynadığında maçı kazanmışlardı bir hafta önce. Bu hafta Bayern'i yenildiler. O kadar izin vermez. Yani Singleton biraz hayata dönerse.
Döner mi?
En azından izlemesin.
Hocam bu takım bir yerde dönecek hayata ama Olympiakos deplasmanıymış gibi gelmiyor.
1-4 mu olacak Efes yani? 1-4 mü? Bence olmaması burada izin
lazım.
Vermeyecekler.
Bence zaten prestij için olmaması da lazım. Real Madrid'i nasıl konuşuyoruz arkasından bugün? Efes'in de konuşulur yani.
Yok Efes'in şimdi bu maçı kazanması çok önemli. Sezonda arkasında. Hikayesini belirleyecek maçlardan biri bu.
Lasso bu durumdan çok mutsuz Efe. Arkasından konuşuyoruz diye.
Geçen Lasso'nun şeyle Yasikevicius'la çekilmiş fotoğrafı vardı şey sahada oynarken, oyuncuyken. Lasso o zaman da aynı abi şey. Tipi aynıymış hiç değişmemiş.
Ya bilmiyorum umarım Efes'in hayata döndüğü bir maç olur.
Larkin ihtimali var mı gerçekten bu arada? Okudunuz mu yani?
Şey dedi hoca durumuna bakacağız. Şey, çünkü çok önceden de zaten 30 Ekim'de Olympiakos maçına dönecek dedi.
Onu demişti evet. Ama işte Efes'te de abi yoluna gitmeyen çok fazla şey var ve
Mitsic yani, gibi. Yani Mitsic, Singleton gibi genel takım.
Hala ligin asist lideri Mitsic.
6.5 asist yapıyor evet. Ama
Hörtel de asist lideriydi abi. Hörtel de asist lideriydi.
Hocam koskoca Vasile Mitsic Hörtel'e dönüştürmeyelim. Dönüştürmedim. Böyle. Ağız birliği dönüştürmeyelim.
Bu tek argüman yeterli değil demeye çalışıyorum.
Bence değil.
Örtel'in F4'ü var mı? Yok. Mitsic'in en azından finali...
Mitsic tabii ki Örtel'den daha iyi oyuncu ya. Ne alakası var onu demiyorum ben. Benim dediğim şey şu. 24'te 3 falan atıyor adam şeyden.
Hocam, yok ya ama bakın. Abi...
Perimetreden.
Tamam sulandırmadan konuşalım. Tamam,
sulandırmadan yani. Konuşalım. Çok saçmaladık. Bence de öyle. Vasile Mitsic'le karşılaştırmaya gerek yok. Ama şu var. Benim size sormak istediğim soru. Oldu da döndülerken. Olympiakos maçında doğrudan sezona girer mi Efes?
Etki eder abi oyuna yani... Larkin 10 dakika bile sahada kalması işleri değiştirir.
Larkin Sulukas'ı görürse karşısında oynar.
Bak 10 dakika ya 10 dakika.
Biraz önce Larkin etkiden dediğimde hocamda bir surat ifadesi vardı. Bütün Efes'li arkadaşlarımda görüyorum. Yani Larkin döndüğündeki rahatlığı. Efes'te de, Efes teknik ekibinde de, oyuncularında da.
Abi çok normal.
O şu kendinden emin o kafa sallamayı.
Hayır. Görüyorum. Hayır.
Hocam yok şeyden söylüyorum. Kötü bir şey demiyorum.
Hayır.
Kötü bir şey demiyorum.
Ama kötü bir şey demiyorsun da ben o fikirde değilim ki.
Abi biraz öyle bir his var bende.
Hayır, şunu diyorum. Larkin dönecek, işler düzelecek kafasından o çıkmalı değil. Dedim Efesliler. Ben geçen ama, hafta dedim bunu
ama
ya.
Ama abi bireysel anlamda katacağı çok fazla şey var. Bir de yani bunu...
Sezona girer diyoruz yani. Ondan bunun
sezona girerden kasıt bir Olympiakos maçını kazanmaksa evet. Tamam. Yani gidip Barcelona ile oynamıyor bu hafta Efes. Tamam. Unutmayalım.
Bunun adını koyalım. Yani sonuçta Larkin abi yani MVP'si bu ligin.
Ve hatta bir şey
diyeyim. Clyburn ile beraber ligin en game changer İki oyuncusundan biri yani. Sahada olduğu an direkt her şeyi değiştiriyor abi. O yüzden yani Larkin'in varlığı bir de takıma da bilmiyorum onun yani ne bileyim bir
Jenkins tutacak muhtemelen Larkin'i.
Bir de yapacağı bir spektaküler bir hareket direkt takım arkadaşlarının da havaya sokacak bir şey.
Yani. Gördük yani. Larkin'i tutmak çok zor
belki,
bir şey.
Belki Mitsic Bey daha az şut daha çok penetreye yönelir.
Benim ya, sormak istediğim bu.
Ona geleceğim.
Sormak istediğim bu.
Larkin'in varlığı sadece bu anlamda değil abi. Yani Mitsic de orada kendini daha comfort zone'da hissedecek. Çünkü şu an her şeyi yapmaya çalışıyor. Takıma hem önderlik etmeye çalışıyor hem top dağıtmaya çalışıyor hem skor bulmaya çalışıyor. Yani bunları yapmaya çalıştığı için zaten yalpalıyor Mitsic. Yoksa Mitsic yanında Larkin varken daha iyi duran ve o rol paylaşımını yapan ve bunu geçen yıl başka bir seviyeye çıkaran bir oyuncu. O yüzden zaten bunun zorluğunu yaşıyor şu an Mitsic.
Benim aslında kastettiğim şey bu. Oyunculara etki ederse döner. Ve bunu bence, bekliyorlar yani biraz
ve da. Efes yayda yani geçen seneki gibi %40'lara ulaşabileceği bir maç olmasa bile bu seneki kötü performansını yıkabileceği bir maç olabilir.
Ya şunu da söyleyelim. Yani oyun anlamında Efes'in şu an geriye gittiği çok aşikar. Oyunu hani açma anlamında o setleri, düzenleri oynama anlamında da sıkıntısı var. Yani işte geçen mesela Jalgiris maçını konuştuk. Yani takımın çok fazla sıkıştığı an var oyun içerisinde. Yani o akışkanlığını, o oyundaki o rahatlığını kaybetmiş durumda Efes. Öyle bir sorunu var. Larkin'in gelmesi demek tabii ki bireysel anlamda işlerin daha kolay yoluna girmesi demek. Yani yani o backcourt'ta Larkin'in penetresi bile abi oyunun açılmasına yardımcı olmak
kabul
demek.
Kabul ediyorum ben. Bunların hepsini kabul ediyorum.
Bir şey daha söyleyeceğim.
Tek koşul bu olmamalı diyorum sezon başından beri.
Tabii ki canım. Tabii ki. Bir şey daha söyleyeceğim.
Abi, Larkin yokken geçen sezon Efes vura vura gidiyordu. Yani.
Hatırla ya.
Bu Dekolo'nun pozisyonlarını mesela bana bir arkadaşım özellikle videodan kesip falan şey paylaşmıştı. Bak abi burada diye hani Ahmet'e odan teşekkür ediyorum. Bir arkadaşa daha bir şey teşekkür edeyim buradan. Bizim Çağlar şey dedi mesela Buran topsuz oyunda yok dedi. Ben bunu genişletiyorum. Buran mesela çok yetenekli oyuncu milli takımda oynamalı dedik de doğru bir analiz. Topsuz oyunda yok. Bu bence hem Buran hem Ergin Hoca yazar.
Evet.
Bunu genişletiyorum. Efes takım halinde topsuz oyunda yok. Hiç yok oynamıyor abi. Yani bir tane kat yok, bir hareket yok. Basit bir basketbol kuralı. Forvetten pası indirdin pivota. Abi İlk yapman gereken iş ne? Deplase olmaktır. Alanı değiştirmektir.
Abi dinamizmini kaybetti takım ya. Yani böyle o geçen sezonki o hani en az 4-5 paslı hücumlar yok Efes'te şu an. Şeyin en sıkışılan noktada neye kalıyor takım? Simon oynayacak.
Bunu geçen hafta konuştuk.
Yani side pick and rollerine kalıyor işte. Yani hemen topu Simon'la verip Simon
bazen onu da oynamıyor.
Yaratıcılığından bir şey bekliyor ya da Dunstan'ın kısa devrilmesine kalıyor. Şimdi abi yani böyle geçer mi bir sezon? Geçmez yani.
Şunu söylemeye çalışıyorum. Tempolu oyun insanlar sadece üçlük atmak ve koşmak olarak görüyorlar. Hayır. Mesela tamam NBA İzlemeyenler dinliyordur belki bunu ama en azından Steph Curry'nin kim olduğu biliniyordur. Steph Curry'yi Lillard'dan, Westbrook'tan, Kyrie Irving'den ayıran birinci özelliği ne?
Sürekli dolanıyor musun?
Dolanıyor. Topsuz oyunu var adamın.
Yani en hızlı pas verilebilecek yerlere evet. En önce ulaşmasıyla
ilgili bir şey. NBA'in topsuz oyundaki en iyi galiba.
Abi Steph'in videolarına baksınlar.
Evet geziyor adam sahada sürekli ve Golden State onun sayesinde tempo yaptı.
Kaç tane öyle boş böyle gezerken turnike bıraktığı, gelip böyle potanın altına bitirdiği pozisyonu var yani.
Yani Efes'in de kısaları. Ve kısaları gezmeye başlarsa uzunları da gezdirirler. Çünkü uzunlar biraz da şeye bakar böyle Moerman, Singleton falan i̇şte diğer kısalar ya. Yerinde durunca onlar da duruyor. Boboa'nın falan böyle gezmeye başlaması gerekiyor maç içerisinde. Larkin bunu sağlayabilir. Yani bir diğerlerini de gezdirebilir.
Abi şimdi şu var artık. Yani Efes'e de uyandı bütün takımlar. Yüksek kalıyorlar yani hep.
Show up'ta.
Yani ön tarafta sıkıştırıp ya da şey yapıyorlar. Yani geçişseler bile o havuzda oyunu yani daraltmaya çalışıyorlar ve köşeleri riske ediyorlar. Şimdi sen orada oyunu açamazsan, köşelere topu dağıtamazsan, indiremezsen zaten sıkışıyorsun yani bir yere ve oradan bir kaos doğuyor. Bunu aşman lazım yani. Miss için falan bunu artık görmesi lazım yani öyle. Sonuçta sen de şey değilsin abi. Hani Larkin zaten değilsin. Larkin gibi bir deliciliğin zaten yok. Wilbekin de değilsin yani. Öyle de bir delici değilsin.
Genel
sen.
Özet soruyorum o zaman biraz da toparlamak için. Olympiakos maçını kazanacağını düşünüyor musun? Favorisi Efes mi?
Favorisi yok.
Demem.
Ama bence kazanacak.
Kazanacak favorisi
ve demeyeyim. Şöyle ben %55-45 diyorum.
Efes'e kaydın.
Hayır yani %55 Oli.
Ha Oli.
%55 mi diyorsun?
%45 Efes.
Ben 51'e yaklaştım şu an. Sen öyle ama, deyince 50-51 Efes'e yaklaştım.
Ama şartımı koyuyorum. Larkin oynarsa işler değişir.
Zaten Larkin oynarsa diye ben de onu düşünüyorum. Moerman köşeden 2 tane üçlük bulursa Efes bu maçı kazanır.
Ben Larkin dönsün, bakın Larkin dönsün veya dönmesin maçın 51-49 Olympiakos'a favori çıktığını düşünüyorum.
Olabilir, olabilir.
Ben Larkin oynarsa Larkin faktörüyle Efes'in önünde olduğunu düşünüyorum. Larkin oynamazsa da %55-45 diyorum.
Var mı aklınıza bir şey? Ağzınıza sağlık demek üzereyim.
Ben şeyi söylemek istiyorum bu arada. Belki bu istatistiği görmeyenler olmuş olabilir. Şu an Euroleague'in evet, en iyi takımları 3 yani beklenti üstüne çıkan Bayern Münih ve Valencia ile ligi domine eden Barcelona alçak post verimliliğinde ligin liderleri. Post-up'tan Barcelona maç başına 17 sayı üretiyor. Valencia 14, Bayern Münih 9.6, 4. de Efes ilginç bir şekilde 9. Ama Efes'e uyan bir şey değil bu. Ama yani Barcelona'nın özellikle 17'si.
Şaşırdık mı?
Yeske 300 etkisi yani. Etkisi alçak işte post oyunu.
Valencia'nın da maçını hatırlıyorum sürekli. 30 sayıya giden. Dublyev için performansı falan.
Şu ara Valencia ile oynamamak iyi.
Şu ara Valencia'yı bir bitirsin buraları. Sonra denk geliriz yani.
Yani evet. Evet.
Orçun, Torun hocam.
Ya şeyi son söyleyeyim. Çok böyle optimal bakmıyorum işlere. Optimistik bakmıyorum. İki takımın da maçı çok zor. Sadece bir adım Efes'in. O da Maccabi daha iyi takım olduğu için Olympiakos'tan. Efes'in galibiyete daha yakın olduğunu düşünüyorum. 0-2
çıkmayalım da.
0-2 çıkmayacağız bence.
Ya ihtimalimiz var. Umarım çıkmayız.
2-0 da mümkün bu arada.
Bakalım inşallah 2-0 olur tabii.
İnşallah. Evet. Ha bu arada 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun arkadaşlar hepimizin bizi dinleyenlerin ve
maçlarımız da teşekkürler. Maçlarımız da o güne denk geliyor.
Evet, biri o güne, biri 30'una.
Orçun ağzımıza sağlık, ağzınıza sağlık. Hocam ağzınıza sağlık. Arkadaşlar sağ olun dinlediğiniz için.
Arkadaşlar sizin de ağzınıza sağlık.
Hepinizin ağzına sağlık.
Evet.
Umarım güzel maçlar izleriz.
Umarım.
Keyifli fikstür bu hafta. Tatiller de var, izinler de var. Hepimiz evet, basketbola evet, doyacağız. Evet. Hoşça kalın. Basketbola kalın.
Görüşmek üzere.
İyi haftalar.